Ayrım 5.
Abdülaziz İstanbul'u görmüş, az çok okumuş, dünyası değişmiş. Köy kızını beğeneceklerden değil ama. Ne yapsın? Baba sözüdür, dinlenecek ille de. Evleniyor. Çok durmuyor köyde, dönüyor İstanbul'a. Bir daha hiç görmüyor İmam Nikah ile evlendiği ilk karısını. Yine Mısırların yalısında çalışıyor. O iyiliksever yaşlı hemşerisine borcunu ödüyor. Görmeden bir delikanlı, Annaç'tan bir kız. Arada neler geçmiş, neler olmuş. Abdülaziz, Abdülaziz Efendi olmuştur. Ama daha çok ona Aziz Efendi derler. Efendilik üstün bir sandır o zamanlar. Köydekinden sonra 4 kez daha evlenmiş. Geçimli, uyumlu bir adam değil. Çabuk kızıp parlar. Evliliklerinin hiçbirisi uzun sürmemiş. Hele biri bir gece sürmüş. Nikahın ertesi sabahı kadını bırakmış kaçmış. Bunları pek anlatmaz. Üstün körü söyler geçerdi. Babamın yaşamından çok az bildiğim şeylerden biri, Abdülhamit paşalarından birine yaverlik ettiği. Arnavut Paşa'nın 2 yaverinden biri babam. Babam irade-i seniye ile rütbe alıp yaver olanlardan. 2 yaverde kafa dengi. Arnavut Paşa'sına her nedense kızıyorlar. Babamın kızmadığı kimse yoktu ki. 2 yaver Arnavut Paşa'sını iple sıkıca bağlayıp bacaklarından tavana ısıp bırakıyorlar öylecene. Arnavut Paşa'sına ders verecekler. Ama dersi onlar alıyor. Paşa ölmüyor tabii. Ölsün diye asmamışlar. 2 yaver ordudan tart. Fizan'a sürgün. Yollarda taş kırdırmışlar babamı. Bana ders olsun diye anlatır. Övünürdü. Ben her gittiğim yerde baş oldum. Hiç geride kalmadım. Menfi iken, yani sürgündeyken, beni oradaki menfilerin, yani sürgünlerin, başına koydular. Onların hepsi de benden daha çok okumuş yüksek insanlardı. Hayatta işini bileceksin. Bana en çok kızması, işimi, çıkarımı bilmeyişimdendi. Aziz Efendi Heybeli Adadaki Bahriye Mektebi'nde önce bahçıvanbaşı, sonra da İyaşe memurudur. Deniz Lisesi'nin müdürü de Binbaşı Salim Bey. Babam bütün yaşamında bir üst sınıfa aktarmak için çırpınmıştır. Aslında zekasıyla, çalışkanlığı, doğruluğuyla, sezgi gücüyle buna layıktı. Ama bir büyük eksiği vardı. Eğitim, öğrenim yetersizliği. Bu yetersizliğini zekasıyla kapamaya çalışırdı. Salim Bey anlamıştı. Babam gençliğinde lügat paralamaya çok düşkünmüş. İlle de memur zümresindekiler gibi konuşacak. Söz arasında sık sık devşetli, devşetli, çok devşetli dermiş. Dehşetli demek istiyormuş Mersem. Salim Bey her işe koşup yetişen, dalavera bilmeyen Aziz Efendi'yi çok seviyor. Aziz Efendi Salim Bey'in evine de girip çıkıyor. Sık sık çiçekler götürüyor Salim Bey'in evine. Ama bu çiçekler kime? Salim Bey'in evlatlığı İkbal 13 yaşında. Güzel mi? Güzel. Aziz Efendi 32 yaşında. Evlatlık kızlara kendi adlarını değiştirip başka bir ad koymak gelenektir. Bunlar öyle adlardır ki hemen kızın evlatlık olduğu adından belli oluyor. Havva Hanife'nin adını da İkbal yapmışlar. İkbal talihin açık olması, işlerin düzgün gitmesi demek. Hanife'yi beğenmeyip İkbal koymuşlar ki annemin adını, işleri düzgün gitsin, tarihi açık olsun. Ben annemi İkbal diyebilirdim. Gerçek adının Hanife olduğunu çok sonraları okula yazılmak için sorulunca öğrendim. Hanife ses uyumundan ötürü olacak bana Kadife çağrışımını verir. Kadife gibi bir kadındı. Saçları, teni, yüzü, elleri, huyu, sesi Kadife. Babam da dışı sert, kalın, pürtüklü ama içi özü yumuşacık, sonsuz iyiliksever, yardımcı bir adamdı. Mehmet Nusret adında bir çocuk. Aziz Efendi Salim Bey'den İkbal'i istiyor. Veriyorlar. Şebin Karahisar'ın Göl ve Kariyesi'nden Topal Osmanoğulları'ndan Abdülaziz ile Vona'nın Annaç Köyü'nden Hanife, takma adıyla İkbal, Heybeliada'da evleniyorlar. Yıl 1913. Salim Bey ile Süreyya Hanım, anneme çeyiz olarak bir dikiş makinesi, bir konsol, 2 de fernus, yani fanuslu lamba, 1/5'lik veriyorlar. Annemin Yeniçeşme yangından kurtarabildiği tek şey işte bu çeyizi olan dikiş makinesidir. İlk çocukları ölüyor. Sonra ben doğmuşum. Yıl 1915. Çanakkale Savaşı'nın en kızgın, en civcivli zamanı. Onun için Salim Bey benim adımı Nusret koyuyor. Nusret. Yardım Tanrı yardımı. Başarı üstünlük anlamına geliyor. Tanrı yardım etsin de Çanakkale Savaşı'nı kazanalım diye. Böyle bir dilekle adımı Nusret koyuyorlar. Mehmet de dedemin adı. Ben Mehmet Nusret. Doğumumdan bir ay sonra Salim Bey'in üçüncü oğlu Abdülkadir dünyaya geliyor. Annemin ödevleri bitmiş değildir daha. Benimle birlikte Abdülkadir'i de emziriyor. Böylece Abdülkadir'le süt kardeşi oluyoruz. Sonraları ne oluyor bilmiyorum. İlk bildiğim, ilk ansıdığım Yeniçeşme yangını. Saçlar sıfır numara kesilecek. Annem hastanedeydi yine. Kasımpaşa'daki Bokludere üstündeki evde yalnızdım. Komşu kadınlar göz kulak oluyor bana. Havva Hanım teyze, Zehra Hanım teyze. Yine evden dışarı çıkmıyorum. Babam akşamları geliyor eve. Saçım uzayınca berbere gidiyorum. Uzun yol üstünde bir berber var. Sanırım tıraş 100 paraydı. Üstümde o alacakara entari, ayağımda takınıyorlar. Berbere giderdim. Saçlar sıfır numara makinayla, yani dipten tıraş edilecek. Bir numara ya da iki numara tıraş makinesiyle tıraş ederse berber, başta yarım santim kadar saç kalır. Babam da çok kızar. Kendisi de saçlarını sıfır numara kestirir hep. Der ki, Müslümanlar saç uzatmaz, kafirler saç uzatır. Sonra çocuk kısmı saç uzattı mı bütün kuvvet saça gider, büyümez. Çocukta hiç saç olmayacak. Erkek saç bırakmaz, ayıptır. Saç kadınlara mahsus. Kadın saçını keserse, erkek saç uzatırsa günah girer. İşin aslı başka. Bir numara, iki numara makinayla saç tıraş edilirse kafada birazcık saç kalıyor ki, bu da saçın erken uzaması ve daha sık berbere gitmek, daha çok berbere 100 para vermek demek. Saçlar ne kadar dipten kesilirse o kadar geç uzar. O kadar da berbere az 100 para verilir. Bunun böyle olduğunu seziyorum. Kadınlar saç uzatır, yok saç uzatan çocuğun boyu uzamaz, yok günahtır gibi sözlere inanmıyordum. Ama saç uzatmak diye de bir isteğim yoktu. Takunyalarımız sürüye sürüye berbere gidip sandalyeye oturunca, amca sıfır numara tıraş edin derdim. Bir kez nasıl olmuşsa berbere söylemeyi mi unutmuşum, yoksa berbere öyle mi kolay gelmiş, saçımı iki numara makinayla tıraş etmiş. Akşam babam eve gelip de kafamda yarım santim uzunluğunda saç görünce çok kızdı. Beni hiç dövmezdi ama kızması yeter. Bir bahaneyle odadan çıkıp helada ağladım. Ağladım. Annemin hastanede oluşundan da acılıydım, yalnızdım. Evden kaçıp gitmeye karar verdim. Alıp başımı gidecektim. Ne yapacaktım? Dilenecektim. Sokaklarda dilenen birçok çocuk var. Ertesi sabah babam evden gidince fırladım sokağa. Alacakara entarimin eteklerini savura savura, takunyaları sürükleye sürükleye çıktım uzun yola. Uzun yolun kenarına oturup gelip geçenleri elimi açacak, boynumu bükecektim. Bir türlü yapamadım bunu. Gittim geldim uzun yol boyunca. Kasımpaşa iskelesinde ta gerideki Çingene Mahallesi'ne kadar kim bilir kaç kez gidip geldim. Çöküp oturamadım. Avucumu açamadım bir türlü. Öğle oldu, ikindi oldu, karnım acıktı iyice. Hayır olmuyor, yapamıyorum. Döndüm geldim eve. İngiliz kamyonu altında. İstanbul işgal altında. İstanbul'da düşman askerleri var. Ama aklım ermiyor pek. O zaman olanları, anlatılanları şimdi düşündükçe daha iyi anlıyorum. Unkapanı Köprüsü'nden Beyoğlu'na çıkan yokuş üstünde, tersane kapısında süngülü Senegalli nöbetçi zenciler var. Gelip geçerken görüyorum onları. Uzun boylu zencilerden korkuyordum. Anneler çocuklarına sık sık şöyle derlerdi. Yolda bir şey bulursanız sakın almayın. Sonra patlar ölürsünüz. Bu sözler çocuk korkutmak için değildi. Anneler gerçekten inanıyorlardı. Kendi aralarında konuşurlardı. İşgal askerleri yollara çakı, oyuncak, çikolata bırakırlarmış. Bunlar aslında bombaymış. Çocuklar bunları alınca patlar ölürlermiş. Kaç çocuk ölmüş böyle. Türk çocuklarını öldürmek istiyorlarmış. Bu anlatılanlara biz de inanır korkardık. İstanbul işgaline değin bildiklerim bunlar. Bir de bir İngiliz kamyonu altında ezilmem. Babam Kalender Ziraat Mektebi'nde tatbikat öğretmeniydi. Annem yine hastanede. Biz babamla Kalender Ziraat Mektebi'nde kalıyoruz. Babamın bir odası var. Güzel günler geçirdim burada. Koskocaman ağaçlıklı bahçe. O zaman Halkalı Ziraat Mektebi galiba Yeniköy'deydi. Ya da ben anılarımı birbirine karıştırıyorum. Okulun önü denizdi. Rıhtımda okulun kayığı bağlıydı. Yalnız başıma sere serpe dilediğimce yaşardım. Okulda güzel yemekler yiyordum. Bir gün kayığa bindim, rıhtıma bağlı ipini de çözdüm. Ya da kendinden çözüldü. Kayık açıldı, boğazda gidiyoruz. Okulun çocukları gördü de başka kayıkla gelip beni kurtardılar. Bu güzel eğlencem yarıda kaldı. Annem Haseki Nisa Hastanesi'nde yatıyor. Nisa kadınlar demek. O zaman Haseki Hastanesi yalnız kadınlar için. Cuma günleri babamla birlikte annemi ziyarete hastaneye gidiyoruz. Saraçhane başında alandan geçip yokuş aşağı Aksaray'a ineceğiz de babamla hastaneye gideceğiz. Alandan geçerken kendimi bir kamyonun altında buldum. Koskoca kamyonun tekerlekleri altındaydım. Yukarıda babamı görüyorum. Bir dev olmuş. O koskoca kamyonu itiyor dayanım. O da ezilecek. Koşuşanlar beni kamyonun altından çıkardılar. Polisler de geldi. Babam şoförü öldürecek bıraksalar. Davacıyım. Polisler anlatıyor babama. Dava edilemezmiş. Çünkü kamyon İngiliz işgal ordusunun kamyonuymuş. Şoför de bir Yunanlı. Bunları sonra düşündükçe anlıyorum ki İstanbul yabancı çizmesi altındaymış. Bana öyle geldi ki koca kamyonu babam eliyle itip durdurdu. Yalnız durdurmadı, geriye de itti. Buna yalnız ben inanmıyorum. Babam da inanıyordu. Koca kamyonu nasıl eliyle durdurup geri ittiğini, beni ezmekten nasıl kurtardığını anlatırdı. Babamın kucağında yaya kaldırımına geldik. Baktılar her yanıma. Biraz acımış sırtım ama bir şeyim yok. Yürüdük babamla. Önümüzden elinde bir dolu eski giysi satan bir satıcı geçiyor. Babam belki de beni sevindirsin diye eski elbiseciden bana bir yelek aldı. Yeleği giyip düğmeledim. Pek hoşuma gitti. Büyük adam yeleğini giyince büyüdüğümü sanmıştım. Babam, annene söyleme sakın kamyon altında kaldığını. Üzülür, dedi. Annem üstümdeki yeleği hiç beğenmedi. Bu ne, dedi. Oğlan öksüz çocuklara çevirmişsin. Kayıkta bir hokkabaz. Annem hastaneden çıktı ama iyileşmemişti. Hastalığı anneminkine benzeyen bir kadın bir ilaçla iyi olmuş. İşte o ilacı öğrenmek için annemle iyileşen kadının evine gideceğiz. Babam annemle sokağa pek seyrek çıkardı. Annemin yalnız başına dışarı çıkmasına da izin vermezdi. Onun için annem uzakça yerlere ancak benimle gidebilirdi. Demek babamın vekili sayılıyordum. Kasımpaşa vapur iskelesinin yanındaki kayık iskelesinden kayığa bindik. Yemiş iskelesine, şimdi Halin olduğu yer, gideceğiz. Kayıkta bizden başka bir kadın, iki de erkek yolcu var. Kayık Haliç'in ortalarına gelmişti ki erkek yolcularından biri, "Ben," dedi, "istesem bu kayığı ortadan bölerim. Kayığın yarısı o yanda kalır, yarısı bu yanda." Kimse de ses yok. "İnanmıyorsun söylediklerime. Hele biriniz inanmıyorum desin de o zaman görsün. Ben istesem bu baş parmağımı koparır denize atarım." Adam böyle söyler söylemez sol elini sağ eline aldı. Sol elinin baş parmağını çekmeye başladı. Çekti, çekti. Bizim şaşkın bakışlarımız arasında sol elinin baş parmağını kopardı. Şimdi sol baş parmağı sağ elindeydi. "Denize atayım mı?" diye sert sordu. Annem gibi kalın peçesi yüzünde örtülü olan kadın yolcu, "Sakın, aman atma," diye bir çığlık kopardı. "Ben istesem yalnız parmağımı değil, kendi başımı da boynumdan koparır denize atarım. Sonra kopuk başım sıçrar denizden gelir konar yerine oturur." Adamın söylediklerinin gerçekleşmesi değil, tasarlanması bile korkunçtu. "Nasıl? Kayığı ortadan ikiye ayırayım mı?" Karadenizli sarışın kayıkçı öyle korkmuştu ki bir ayak önce iskeleye ulaşabilmek için var gücüyle kürekleri asılıyordu. Kayık yemiş iskelesine yanaştı. İndik. Akşam babam eve gelince kayıkta geçen o olağanüstü olayı babama anlatmaktan çekindim. Hiç yoktan yine anneme kızar diye düşünüyordum. Kayıkta bir yabancı erkek baş parmağını koparıyor. Anne de bunu görüyor. Babam kızabilirdi. O olağanüstü olayı annem anlattı babama. Babam, "Göz bağcıdır o herif," dedi. "Yaparlar öyle şeyler." Baş parmağının birini koparmış gibi yapmayı şimdi ortaokul öğrencileri bile biliyor. İlkokul çocukları bile bu numarayı yutmuyor. Kurtuluş Savaşı'nda düşmanı kim yendi? Haftanın bir günü Çürüklük'teki tekkeye gidiyoruz. Şeyh Efendi, Kürtle Arap kırması, boylu boslu, sakalı göbeğinde yakışıklı bir adam. İki karısı var. Biri Şaver Hanım, biri Vesile Hanım. Şaver Hanım için Ermeni'den dönme derlerdi. Tekke Şaver Hanım'ın elinde, onun dediği olur. Vesile Hanım sessiz, silik, gölgede kalmayı yeğlemiş bir hanım. Vesile Hanım'ın iki oğlu var. Büyüğü Şeyh Efendi'nin genci, yakışıklı, alımlı. Küçüğü içine kapanık görünüyor bana. Çok efendiden genç bir adam. Tekkenin semahanesinde zikrediyoruz. Ben de zakirlerden. Üstümde bir beyaz entari, bir hırka, başımda tepesi tuğralı bir arakiye. Zikrederken, ederken coşuyoruz. Bu coşkulu havanın anlatılması zor. Semahanenin ortasında 10 kadar derviş dönüyor durmadan. Ben de bu dönenler arasındayım. İnsan döne döne uçacak. Yerden ayakları kesilip göklere yükselecekmiş gibi oluyor. Alışmaktan olsa gerek bu dönmelerin hiçbirinde gözlerim kararmadı. Başım dönmedi. Sendelemedim. Ortada 10 kadar derviş, entarlarının etekleri uçuşup havalanarak dönerlerken başka bir 10-15 derviş yanaklarını şiş batırıyorlar. Bunlar kimi köşeli, kimi yuvarlak, kimi uçları sivri, Başları topuzlu şişler. Topuzlar süslü ve işlidir ve sarkan ince zincirleri vardır. Bu topuzlu şişleri dervişler yanaklarına sokarlar. Ağzın içinden batırılan şişin ucu yanağın dışından çıkar. Böylece yanakları şişli olarak döner zikrederler. Bir tanesiyle yetinmeyip iki yanağına iki şiş, dahası üç şiş birden batıranlar da vardır. Şişin battığı yerden kan çıkmaz. Semahanenin dört bir yanında tahta direkler vardır. Ellerinde ağaçtan tokmaklar olan başka dervişler, yanakları şişli olanları tokmakla şişin topuzuna vurarak bu direklere çakarlar. Her direkte 2-3 derviş çakılıdır. Çakılı oldukları yerde hiç aralıksız zikre devam ederler. Semahanenin çevresinde serili postekiler üzerinde diz çökmüş dervişler, Şeyh Efendi'nin temposuna uyarak başlarını bir sağa bir sola çevirerek hep bir ağızdan ''Ya hay, ya kayyum, ya hay, ya kayyum'' demektedirler. Yanaklarından şişli direklere çakılı olanlar da zikre katılırlar. ''Ya hay, ya kayyum'' sonradan yine tempolu olarak ''Allah Allah'' dinlemine dönüşür. Coşkunun en üst doruğuna çıkılınca artık son ve en büyük törensel gösteri başlayacaktır. Ortaya birçok kılıçlar çıkar. Pırıl pırıl zağlı kılıçların üstünde kazılarak yazılmış ayetler, şiirler vardır. Dervişlerin kimisi kılıçların keskin yüzünü dilleri üzerinde gezdirir ve keskin kılıcın dillerini kesmediğini söylerler. Şeyh Efendi Hazretleri kalkar, cübbesi ve abası altından belini açar. İki dervişin kabzasından ve sivri ucundan tuttuğu kılıcın keskin yüzü üstüne çıplak karnını dayayarak yatar. Şeyh Efendi kılıcın üstüne yatmış, başı kılıcın bir yanında, ayakları bir yanında sarkarak semahanede uzun bir süre dolaştırılır. En çok şaştığım da budur. Kıl inceliğinde keskin kılıç, bütün ağırlığıyla üstüne yatan koca gövdeli Şeyh Efendi'yi nasıl kesmez, belinden ikiye ayırmaz? Ortalık bir sirk alanından hiç ayırtsızdır. Ziller, kudümler, defler çalınmakta, coşmuş dervişler ''Ya hay, ya kayyum, Allah!'' ünlemleriyle sağa sola sallanarak zikretmekte, kimisi ortada entari eteklerini savunarak kollarını açmış fırfır dönmekte, sivri uçlu şişler yanaklara batırılmış, kimi yanağındaki şiş de tahta direklere çakılmış. Direkler şiş izlerinden delik deşik. Ben de dönerdim. Bir kez de yanağıma şiş batırdılar. Bunu ancak bir rüya gibi anımsıyorum. Babam, hiç korkmayacaksın, yüreğine korku düşmeyecek, demişti. Yaralanmak korkusu duymayacaksın. Bütün kalbinde Hazreti Pir'e teslim olacaksın. Önemli olan inanmak. Hiç kuşkusuz, işkilsiz, tam inanmak. Galip amca derdi ki, Musa'nın denizden geçişi, boğulmayacağına inanmış olmasındandır. İnsan batmayacağına hiç kuşkusuz tüm inanabilse, denizden yürüyerek gidebilir. Bu tür inanmak tevekkülden başka bir şeydir. Yıllar sonra not defterime şunu yazmıştım. İnsan ölmeye karar verince, öleceğine inanınca ölür. Belki bu düşünceye gelişimin çocukluğumda etkisinde kaldığım inanmak duygusuyla ilişkisi vardır. Şişler yanaktan çıktığı zaman şişin yanaktaki deliğinden Şeyh Efendi Hazretleri parmağıyla tükrüğünü sürer. Bu tükürük en büyük, en etken devadır. Şişi yanağıma batırırken hiç korkmamıştım. Hiç canım acımamıştı. O an sanki bir rüya gibiydi demiştim. Yanağımda şişin izi kaldığını sanmıyorum. Galiba iz de kalmamıştı. Kan da akmamıştı. Bilirsiniz, yanak kası, kılcal damarların en az olduğu elastik kastır. Kan akmaması, yara izi kalmaması bundan. Şeyh Efendi Hazretleri'nin sırtını verip postu üzerinde oturduğu mihrabın tam karşısında, yüksekte, duvar boydan boya kafesliydi. Bu bölümde İstanbul'da bulunan yabancılar, Fransızlar, Almanlar, hatta Rumlar, Yahudiler, Ermeniler oturur, kafes arkasından semahanedeki zikri ve dervişlerin coşkun gösterilerini izlerlerdi. Tabii bu seyir para karşılığıydı. Ama orada yabancı seyircilerin olduğu açıklanmaz, hatta gizli tutulurdu. Çok saygın, yani çok para vermiş yabancılar varsa kafes arkasında, o zaman gösterilere ağızda ateş yakmak, yanan ateşi ağza almak numaraları da eklenirdi. Bir takım sirklerde, cambaz hanelerde ağızdan alevler çıkaran göz bağcılar görmüşsünüzdür. Bunların ağızlarına aldıkları ısı vermeyen, yakmayan bir takım kimyasal bileşimlerdir. Dervişlerin ağızlarına aldıkları ateş bundan değildi. Çünkü ağızlarındaki bu ateşte yumurta pişirenler gördüm. Elbet bunun da bir hilesi olacaktı. Başka tarikatlardan olan tekkelerden bizim tekkeye konuklar geldiği zaman da zikir sırasında bu gösteriler yapılırdı. Yani anlatılmak istenen şuydu. Bu tarikattan olanlara kılıç etkimez, kurşun işlemez, bunlar ateşte yanmaz. Ecel gelmeyince bunlara kaza ölümü yok. Düşman ordusu silahlarıyla tarikat ehlini öldüremez. Toplumsal birikim çok önemlidir. Bugün hala aramızda, özellikle Anadolu'da birçok taşra kasabalarında, Kurtuluş Savaşı'nı gazinin ordusu değil de ateşin yakmadığı, kılıcın kesmediği, kurşunun işlemediği bu dervişlerin kazandığını yayan gericiler varsa ve onların sözleri halkta yer edebiliyorsa, bu birazcık anlatmaya çalıştığım bu tekke geleneğinin birikiminden ötürüdür. Düşmanı ordularımız değil, şeyhler ve dervişler İzmir'de denize dökmüştür. Yunan ordusunun erleri ve komutanları derlermiş ki, biz Türk ordusuna yenilmedik. Türk ordusunu perişan ederdik ama ne yapalım ki, karşımıza koca kavuklu, aksakallı göbeklerinde, ellerinde palalar, kılıçlarla dervişler çıktı. Bunlara ne top ne tüfek mermisi işliyordu. Yangının içinden geçip üstümüze yürüyorlardı. Bizi kılıçtan geçirdiler. Kuvayi İnzibatiye. Oysa gerçek durum şöyleydi. Türkiye o zaman ikiye ayrılmıştı. Kurtuluş Savaşı'ndan yana olan Kuvayi Milliyeciler, padişahtan yana olan Kuvayi İnzibatiyeciler. Kuvayi İnzibatiyecileri düşman işgal kuvvetleri beslerdi. Kuvayi İnzibatiye'ye yazılanları 1 lira gündelik verilirdi. Galiba İstanbul'un İngiliz ya da Fransız işgal komutanlığı bu parayı verirdi. Size bugün 1 liranın o zamanki değerini anlatabilmek için Galip amcamın şimdi elimde bulunan bir not defterinden günlük geçimi için ne harcadığını yazayım. 5,5 kuruş yemek, 10.4.1921. 1.30 para ekmek peynir, 11.4.1921. 1.20 para ekmek peynir, 11.4.1921. 5.75 kuruş fasulye, 21.5.1921. 2.25 kuruş süt, 12.4.1921. 3 kuruş patates, 13.4.1921. 2.75 kuruş piyaz, 14.4.1921. 4.50 kuruş köfte, 15.4.1921.